Ayrım 8, sayfa 97. 20. O günlerin güzel yanı her şeyin mevsiminde yapılmasıydı ve her mevsimin işe, ürüne, yağmura, güzel havaya göre değişen geleneklerinin oyunlarının olmasıydı. Kışın tahta ayakkabılarımız çamurdan ağırlaşmış, ellerimizde derisi soyulmuş, omuzlarımız pulluktan çökmüş olarak mutfağa dönerdik. Ama son anızları söktükten sonra işimiz biterdi. Artık kar yağmaya başlardı. Saatler boyunca kestane yer, geceleri geç saatlerde dek oturur, ahırların çevresinde dolaşırdık. Hep pazarmış gibi gelirdi bize. Kışın yaptığımız son işle kara tavuklar geldikten sonra yaptığımız ilk işi anımsıyorum. Tarlalarda tutuşturduğumuz ıslak, kararmış, yaprak ve mısır koçanı yığınlarının dumanı gecelerin uykusuzlukların habercisi olur ya da ertesi gün havanın açacağını gösterirdi. Kış Nuto'nun mevsimiydi. Artık delikanlı olduğu, klarnet çaldığı için yazın dolaşır ya da istasyonda çalar, yalnızca kışın ortada görünür, evinde, morada, avlularda olurdu. Bisikletçi beresi ve açık yeşil kazağıyla gelir, gördüklerini anlatırdı. Dağlardaki armutları saymak için bir makine bulduklarını, Canelli'ye bir gece başka bir yerden gelen hırsızların helayı alıp götürdüklerini, Kalosso'da adamın birinin evden çıkarken birbirlerini ısırmasınlar diye çocuklarına tasma taktığını söylerdi. Herkesin ne yaptığını biliyordu. Kasino'da üzümü sattıktan sonra yüzlükleri paraları bir tepsiye dizip buruşmasınlar diye bir saat güneşte tutan birinin olduğunu biliyordu. Kumini'de bal kabağı büyüklüğünde fıtığı olan bir adamın günün birinde karısından kendisine de emzirmesini istediğini biliyordu. Bir keçi yedikten sonra biri zıplayıp melemeye, öteki toz vurmaya başlayan iki kişinin öyküsünü biliyordu. Gelinlerden bozulan evliliklerden, mahzeninde ölü bulunan çiftliklerden söz ediyordu. Güzden Ocak ayına dek çocuklar bilye, erkekler kağıt oynardı. Nuto bütün oyunları biliyordu ama en sevdiği oyun seçtiğiniz bir kağıdı iskambil destesinin içinden ya da tavşanın kulağından çekip çıkartmaktı. Sabahları gelip de beni harmanda güneşin altında bulduğunda sigarasını ikiye bölerdi ve yakardık sigaralarımızı. Sonra da hadi gidip çatının altına bakalım derdi. Çatının altı güvercinlik kulesi demekti. Büyük merdivenlerden çıkılan patronların bölümünün üstteki tavan arasıydı ve burası ancak iki büklüm durulabilirdi. Bir sandık, bir sürü bozuk yay, hurda ve at kılı topakları vardı. Salto tepesine bakan küçük bir pencereyi Gaminella'daki pencereye benzetirdim. Nuto sandığı karıştırır dururdu. Bir sürü parçalanmış kitap, pas rengi, eskimiş kağıtlar, gider defterleri, kırık çerçeveler vardı. Kitapları alır, küflerini temizlemek için birbirlerine vururdu. Kitaplarda biraz dokunmak bile insanın ellerini dondururdu. Dedelerden, Sor Matteo'dan, Alba'dan okumuş olan babasından kalma şeylerdi bunlar. Dua kitabı gibi Latince yazılmış kitaplar, karaderililerin, hayvanların yer aldığı kitaplar vardı ve fili, aslanı, balinayı böyle tanımıştım ben. Nuto bir iki kitabı kazanın altına sokup evine götürmüştü. Nasıl olsa kimsenin işine yaramıyor demişti. Ne yapacaksın bu kitapları demiştim. Gazete almıyor musun? Bunlar kitap dedi. Okuyabileceğin kadar okuyacaksın. Kitap okumazsan hep böyle kalırsın. Taraça'dan merdivenin sahanlığından geçerken İran'ın piyano çaldığını işitirdik. Kimi güzel güneşli sabahlar pencere açık olurdu. Piyanonun sesi ıhlamurların arasındaki taraçaya ulaşırdı. Sesiyle camları titreten böyle kocaman kapkara bir nesneyi İran'ın tek başına uzun beyaz genç kız elleriyle çalması beni hep şaşırtıyordu. Ama çalıyordu. Venuto'nun dediğine göre de iyi çalıyordu. Çocukken Alba'da öğrenmişti çalmayı. Buna karşılık Silvia sırf tıngırdatmak için piyanoya ellerini sürer, şarkı söyler, sonra birden susardı. Silvia bir iki yaş daha küçüktü ve kimi kez merdivenleri hala koşarak çıktığı olurdu. O yıl bisiklete binmeyi öğrenmişti, istasyon şefinin oğlu Sele'yi tutmuştu. Piyano sesini duyduğumda kimi kez ellerime bakar, benimle o erkekler arasında, benimle o kadın arasında bir ayrım olduğunu anlardım. Şimdi bile neredeyse 20 yıldır ağır iş yapmadığım, adımı sandığımdan daha iyi yazabildiğim halde ellerime bakınca onlardan olmadığımı, herkesin çapa kullandığımı sezebileceğini anlıyordum. Ama kadınların buna dikkat etmediklerini öğrenmiştim. Nuto, Irene bir piyano sanatçısı gibi çaldığını, bütün gün onu dinleyebileceğini söylemişti. Bunun üzerine İran'ı taraçaya çağırmıştı. Ben de birlikte gitmiştim ve pencereyi açıp zor ama bütün evi dolduran ve o yoldaki beyaz üzüm bağından bile işitilebilen güzel parçalar çalmıştı. Ne tuhaf, hoşuma gitmişti. Nuto sanki klarnet çalıyormuş gibi dudaklarını büzerek dinlemişti. Ben de pencereden odadaki çiçeklere, aynalara, İren'in dimdik sırtına, çaba harcayan kollarına ve notaların üstündeki sarışın başına bakmıştım. Ve tepeyi, bağları, dere yataklarını görmüştüm. Ve bu müziğin bandonun çaldığı müziğe benzemediğini, başka şeylerden söz ettiğini, Gaminella için, Belbo'nun ağaçları için, bizim için bestelenmiş olduğunu anlamıştım. Uzakta Salto'nun Canelli yönündeki kesitinde, kurumuş çınarların arasında, Nido'daki kırmızı konakta görülüyordu. Ve İren'in müziği bu konağa Canelli'deki patronlara göreydi. Onlar için bestelenmişti. Hayır diye bağırdı birden Nuto. Yanlış. İren çoktan yanlışı düzeltmiş, çalmayı sürdürüyordu. Ama başını öne eğip neredeyse kıpkırmızı bir an ona baktı, gülerek. Sonra Nuto odaya girdi. Nota sayfalarını çevirdi onun için. Konuştular ve İren çalmayı sürdürdü. Ben Taraça'da kaldım. Nido'ya ve Canelli'ye baktım hep. Sormatio'nun iki kızı bana göre değildi. Nuto'ya göre bile değildi. Varlıklıydılar, çok güzeldiler, uzun boyluydular. Subaylara, varlıklı kişilere, mühendislere, yetişkin delikanlılara arkadaşlık ediyorlardı. Akşamları içimizden biri Emilia, Sirino, Serafina'dan biri Silvia'nın şimdi kiminle konuştuğunu, İren'in yazdığı mektupların kime gittiğini, bir gece önce onlara kimin eşlik ettiğini bilirdi. Üvey anaların onları evlendirmek istemediğini, çiftliği Drahoma olarak götürmelerini istemediğini, kendi kızı Santina'ya büyük bir Drahoma sağlamayı baktığını söylerdi. Evet evet derdi Kahya. Evde tutmaya değer böyle iki kızı. Ben hiçbir şey demezdim. Kim yaz günleri Berba kıyısında oturur Silvia'yı düşünürdüm. İrene'yi böyle sarışın olduğu için düşünmeye cesaret edemezdim. Ama ortalıkta kimsenin olmadığı bir gün İren Santina'yı kumda oynatmaya getirdi. Koşup suyun kıyısında dudaklarını gördüm. Mürverlerin arkasına gizlenmiştim ben. Santina bağırarak karşı kıyıda bir şey gösteriyordu. Bunun üzerine İren kitabı yere bıraktı. Eğilip ayakkabısının çoraplarını çıkarttı. Eteğini dizlerine dek topladı. Bembeyaz bacaklarıyla suya girdi. Önce ayağıyla dibi yoklayarak ağır ağır karşıya geçti. Sonra Santina'nın yerinden kıpırdamaması için seslenerek sarı çiçekler topladı. Sanki dünmüş gibi anımsıyorum bunu. 21. Birkaç yıl sonra Cenova'da askerliğimi yaparken Silvia'ya benzeyen onun gibi esmer bir kız bulmuştum. Ondan daha solgun, daha kurnazdı. Ben Mora'ya girdiğimde İren ile Silvia'nın oldukları yaştaydı. Deniz kıyısında bir evi olan albayın emireriydim. Bahçede ben de bakıyordum. Bahçeyi temizliyor, sobaları yakıyor, banyonun suyunu ısıtıyor, mutfağa girip çıkıyordum. Evin hizmetçisi Teresa söylediğim sözcüklerle alay ediyordu. Bense ağzımı açınca yanı başımdaki çavuşlar benimle dalga geçmesinler diye emireri olmuştum. Gözlerimi dikip yüzüne bakıyordum. Hep böyle yapıyordum. Hiç yanıt vermeden öyle bakıyordum. Ama insanların dediklerine dikkat ediyor, az konuşuyor, her gün yeni bir şey öğreniyordum. Teresa gülerek gömleklerimi yıkayacak bir kız arkadaşım olup olmadığını sorardı. Cenova'da yok dedim. İzinli olarak köye gittiğimde öteberimi götürüp götürmeyeceğimi sorardı. Köye dönmeyeceğim ki derdim. Burada Cenova'da kalacağım. Peki kız, ne önemi var dedim. Cenova kız dolu. Gülümser, örneğin kim olduğumu sorardı. Bunun üzerine ben gülümser, bilinmez ki derdim. Daha sonra sevgilim olup da geceleri sevişmek için odasına çıktığımda Cenova'da işsiz güçsüz ne yapacağım, niçin köye dönmek istemediğimi sorardı hep. Yarı şaka, yarı ciddi sorardı bunu. Sen burada olduğun için yanıtını vermeye kalkardım ama zaman kalmazdı. Hemen yatakta birbirimizin kolları arasında olurduk. Ya da Cenova'nın bile yeterli olmadığını, bir ara Nuto'nun da Cenova'ya gelmiş olduğunu, hepimizin buraya geldiğimizi, Cenova'da çoktan bıkmıştım. Daha uzaklara gitmek istiyordum, söylerdim ona. Ama bunları diyecek olsam kızacak, ellerime sarılacak, sövüp sayacak, benim de herkes gibi olduğumu söyleyecekti. Herkes Cenova'da seve seve kalıyor. Bunun için geliyorlar buraya demiştim ona. Benim mesleğim var ama Cenova'da kimsenin işine yaramıyor. Mesleğim karnımı doyuracağı bir yere gitmem gerek. Gideceğim yer uzak olmalı. Bizim köyden kimsenin gitmemiş olduğu bir yer olmalı. Teresa piç olduğumu biliyordu. Niye bu konuyu araştırmadığımı, en azından ananın kim olduğunu merak edip etmediğimi soruyordu ikide bir. Belki de diyordu, kanın bozuk, çingenesin sen, saçların da kıvırcık. Bana yılan balığı adını takmış olan Emilia, bir cambazla yukarı langalı bir dişi keçinin çocuğu olduğumu söylerdi hep. Ben de gülerek bir papazın çocuğu olduğunu söylerdim. Daha o zamanlar Nuto, "Niçin böyle diyorsun?" diye sormuş. Emilia da, "Kaytarıcının teki de ondan," demişti. Bunun üzerine Nuto, "Kimse anasından kaytarıcı, kötü ya da suçlu olarak dünyaya gelmez," diye bas bas bağırmıştı. "İnsanlar eşit doğarlardı. Ancak başkaları davranışlarıyla kanımıza girerlerdi." "Ganola'ya bak," diye karşılık verdim. "Akılsızın teki doğuştan budala. Akılsız olmak kötü olmak değil ki," dedi Nuto. "Peşine takılıp bağıran edepsizler çileden çıkartıyorlar onu." Böyle şeyleri ancak kolların arasında bir kadın olduğunda düşünüyordum. Birkaç yıl sonra artık Amerika'daydım. Bu insanların tümünün de benim gözümde piç olduğunu anladım. Yerleştiğim Fresno'da bir sürü kadınla yattım. Birisiyle neredeyse evleniyordum. Ama analarının babalarının nerede olduklarını, doğum yerlerinin neresi olduğunu bilmedim hiç. Tek başlarına yaşıyorlardı. Kimisi konserve fabrikasında, kimisi büroda çalışıyordu. Rosanna kim bilir nereden, belki de tarım yapılan bir eyaletten elinde bir mektupla bir sinema dergisine gelmiş bir öğretmendi. Kıyıda nasıl bir yaşam sürmüş olduğunu hiç anlatmak istemedi bana. Yalnızca zor günler geçirdiğini söyledi. A bell of time. Hafif kısık, genizden gelen bir ses kalmıştı o günlerden ona. Özellikle tepede, çiftliklerin, konserve fabrikalarının önünde, yeni evlerde bir sürü aile vardı. Yaz akşamları asma ve incir kokan havada şamataları yükselir, kızlı oğlanlı çocuklar dar sokaklarda, caddelerde koşuşurlardı. Ama bunlar Ermeniler, Meksikalılar, İtalyanlardı. Sanki yeni gelmiş gibiydiler. Kentlerde çöpçüler kaldırımları nasıl süpürürlerse onlar da toprağı öyle işliyorlar, geceleri kentte geçirip eğleniyorlardı. Kimse nereden geldiğini, babasının dedesinin kim olduğunu sormuyorlardı hiç. Köy kızları da yoktu artık. Vadinin tepesinde oturan kızlar bile keçinin, derenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bürolarda çalışan kızlar gibi onlar da otomobille, bisikletle, trenle gidiyorlardı işlerine. Kentte her şeyi takımlar halinde yapıyorlardı. Üzüm bayramı arabalarında birlikte sürüyorlardı. Rosanna'nın sevgilim olduğu aylar boyunca onun da tam bir piç olduğunu anladım. Tek gücü yatağa uzattığı bacaklarıydı. Anası ve babası tahıl eyaletinde ya da başka bir yerlerde olabilirdi. Ama onun için tek bir şeyin önemi vardı. Beni kendisiyle birlikte kıyıya götürüp çardağın üzüm salkımları sarkan bir İtalyan lokantası açmak. A funny place, you know. Belki günün birinde biri onu görüp resmini çeker ve renkli bir gazetede basardı. Only give a break, baby. Ünlü olabilmek için çırılçıplak yangın merdivenine bacaklarını açmış oturarak fotoğraf çektirmeye bile hazırdı. Benim kendisine yardımcı olabileceğimin nasıl aklına geldiğini bilmiyordum. Niçin benimle yattığını sorduğumda gülüyor, ne de olsa erkek olduğumu söylüyordum. Put it the other way round. You come with me because I am a girl. Aptal değildi, ne istediğini biliyordu, ne var ki olmayacak şeyler istiyordu. Ağzına bir yudum içki koymazdı. Your looks, your now, are your only free advertising agent. Ama içki yasağı kalktığında bana hala damak zevki kalmış olanlar için yasak dönem cini üretmeyi öneren de oldu. Damak zevki kalanların sayısı çoktu. Sarışın uzun boyluydu. Yüzündeki kırışıkları kapatır, saçlarını yaptırırdı hep. Tanımayan biri onu kendine özgü yürüyüşüyle okulun kapısından çıkarken görecek olsa çalışkan bir öğrenci sanırdı. Ne ders verdiğini bilmiyorum. Erkek öğrenciler kasetlerini havaya atıp ıslık çalarak karşılıyorlardı onu. İlk zamanlar onunla konuşurken ellerimi saklar, sesimi kısardım. Niçin Amerikalı gibi davranmadığımı sordu hemen. Çünkü Amerikalı değilim de ondan, diye kekeledim. O gülümsedi ve insanı dolarla beynin Amerikalı kıldığını söyledi. Which of them do you like? Bunlardan hangisi yok sende? Sık sık biz ikimizden, onun düzgün kas katı kalçalarından, sütle portakal suyuyla beslenen bembeyaz karnından ve benden, benim koyu kanımdan ne biçim çocuklar ortaya çıkar diye merak ederdim. İkimiz de kim bilir nerelerden geliyorduk. Kim olduğumuzu, kanımızda gerçekten ne bulunduğunu bilenin tek yolu buydu. Oğlum babama, dedeme benzese, böylece kim olduğumu görebilsem sonunda ne güzel olur diye düşünürdüm. Rosanna bana kıyıya gidecek olursam çocuk doğurmayı da kabul etmişti. Ama kendimi tuttum. Amerikalı bir çocuk istemedim. Böyle bir anayla benden doğacak çocuk bir başka piç olurdu. Daha o zamanlar geri döneceğimi anlamıştım. Benimle olduğu süre boyunca Rosanna hiçbir şey gerçekleştirmedi. Yazın kimi pazar günleri otomobille kıyıya gidip denize giriyorduk. O sandaletleri renkli eşarplarıyla kumsalda dolaşır, yüzüme havuzunda şortuyla gazoz içer, sanki benim yatağımdaymış gibi şezlonga uzanırdı. Bense kime olduğunu bilmeden gülerdim. Oysa hoşuma gidiyordu bu kadın. Kimi sabahların havası gibi, İtalyanların sokaklarda kurdukları tezgahlardaki taze meyvelere dokunmak gibi hoşuma gidiyordu. Sonra bir akşam ailesinin yanına döneceğini söyledi. Şaşırdım. Çünkü böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmazdım. Ne zaman gideceğini soracaktım ki dizlerine bakarak arabada yanımda oturuyordu. Hiçbir şey söylemememi istedi. Kararını vermişti. Bir daha dönmemek üzere ailesinin yanına gidecekti. Ne zaman gideceğini sordum. Yarın bile gidebilirim. Anytime. Onu kaldığı pansiyona götürürken durumumuzu düzeltebileceğimizi, evlenebileceğimizi söyledim. Dizlerine bakıp yarı gülümseyerek dediklerimi dinledi. Alnını kırıştırdı. Bunu düşündüm dedi o kısık sesiyle. Bir yararı olmaz. Yenik düştüm. I have lost my battle. Ama evime gitmedi. Kıyıya döndü yine. Renkli gazetelerde resmi çıkmadı hiç. Aylar sonra bana San Martino'dan bir kart gönderip para istedi. Parayı yolladım, bir yanıt vermedi. Daha sonra hiçbir haber alamadım ondan. 22. Dünyayı dolaşırken sarışın, esmer birçok kadını tanıdım. Peşlerinden koştum, bir sürü para harcadım. Artık genç sayılamayacağım şu aralar onlar benim peşimden geliyorlar. Ama hiçbir önemi yok bunun. San Martino'nun kızlarının da dünya güzeli olmadıklarını anladım. Belki Santino öyleydi ama onun da büyüklüğünü görmedim. Dalyanların İspanya güllerinin bahçelerde meyve ağaçlarının dibinde açan çiçeklerin güzelliğine benziyordu güzellikleri. Becerikli olmadıklarını da anladım. Piyanolarına, romanlarına, güneş şemsiyelerine karşın yaşamlarını düzenlemeyi, gerçek birer kadın olmayı, bir erkeği, bir evi yönetmeyi başaramıyorlardı. Bu vadide kendisini çekip çevirebilecek, başkalarını yönlendirebilecek bir sürü köylü kadın vardı. Irene ile Silvio artık köylü değildiler ama gerçek birer ev kadını da olamamışlardı. Kötüydü durumları zavallıların, öldüler. Onların bu zayıf yönlerini daha ilk bağ bozumlarından birinde anlamıştım. Çok iyi anlamasam da en azından sezmiştim. Bütün bir yaz boyunca avludan ya da tarlalardan yukarıya doğru bakıp da taraçayı, camları, çatıyı görmeniz, evin gerçek sahiplerinin onlarla birlikte üvey ana ve küçük kız olduğunu, San Matteo'nun bile ayaklarını paspasa silmeden içeriye girmediğini anımsamanız için yeterli olurdu. Sonra yukarıda birbirlerine seslendiklerini duyduğunuz olurdu. Atlarını koşturduğu camlı kapıdan çıkıp güneş şemsiyeleriyle, Emilia'nın bile eleştirecek bir şey bulamadığı güzel giysileriyle gezmeye gittiklerini gördüğünüz olurdu. Kimi sabahlar içlerinden biri avluya iner, çapaların, arabaların, hayvanların arasından geçip gül toplamak için bahçeye giderdi. Kimi kez onlar da küçük ayakkabılarını giyip tarlalara gelir, patikalarda Serafina ve Kahya ile konuşurlardı. Öküzlerden korkar, getirdikleri güzel bir sepete turfanda üzüm doldururlardı. Bir akşam buğday demetlerine yığmıştık ki San Giovanni'nin gecesiydi. Her yerde şenlik ateşleri yakılmıştı. Onlar da temiz hava alıp kızların şarkılarını dinlemeye geldiler. Mutfakta bağda biz bizeyken onlarla ilgili bir sürü şey duymuştum. Piyano çalıyorlardı, kitap okuyorlardı, yastık yüzü işliyorlardı. Kilisede oturdukları sıranın arkasında adları yazılıydı. İşte o bağ bozumu sırasında bizler sepetleri, tahta kovalıları hazırlar, mahzeni temizler, Sormaccio bile bağda dolaşırken tam o günlerde Emilia'dan evde büyük bir kargaşa yaşadığını, Silvia'nın kapıları çarptığını, İren'in masaya kıpkırmızı gözlerle oturup hiçbir şey yemediğini duyduk. Bağ bozumunun hasatın getirdiği sevincin dışında bir şeyleri olabilmesine aklım ermiyordu. Her şey onlar için, mahzenleri ve Sormaccio'nun ceplerini doldurmak için yapılıyordu. Her şey onlarındı. Bir gece kalasın üstünde otururken Emilio onları anlattı, Nido olayını. Yaşlı kadın, Cenevalı kontes, gelinleri ve torunlarıyla birlikte 15 gün önce deniz kıyısından Nido'ya dönmüş, çınarlar altında düzenlenecek bir eğlence için Canelli ile istasyona çağrılar göndermişti. Ama Mora'yı, onların ikisini, Bayan Elvira'yı çağırmayı unutmuştu. Unutmuş muydu yoksa bilerek mi yapmıştı? Üç kadın Sormaccio'nun başında etiniyorlardı. Emilia şu ara evde en sakin kişinin Santino olduğunu söylüyordu. Birini boğazlamamak için kendimi güç tuttum diyordu Emilia. Biri bir şey söylüyor, öbürü insanın üstüne yürüyor, biri kapıları çarpıyor. Ne halleri varsa görsünler. Sonra bağ bozum başladı. Bunları düşünmez oldum artık. Bu olay gözlerimi açmaya yetmişti. İren de Silvia da bizim gibi insanlardı. Kötü bir davranış karşısında Kızıyor, alınıyor, acı çekiyor, sahip olmadıkları şeyleri elde etmek istiyorlardı. Varlıklarının tümü eşdeğer değildi. İçlerinde daha önemli, daha varlıklı olanlar, benim efendilerimi çağırmayanlar vardı. İşte bu sırada İren ile Silvia'nın gitmeye can atıp da gidemedikleri Nido'daki eski konağın odalarının bahçesinin nasıl olduklarını merak etmeye başladım. Yalnızca Tommasino ile kimi ırgatların anlattıklarıyla yetiniyorduk. Çünkü tepenin bu yamacı çitle çevriliydi ve dere burayı bizim bağlardan ayırıyor, avcılar bile giremiyorlardı buraya. Yasak yazısı vardı. Nido'nun altındaki ana yoldan yukarıya doğru bakınca adına bambu denilen sık kamış kümeleri görülüyordu. Tommasino buranın park olduğunu, evin çevresinde baharda yol bakıcısının ana yolda serptiklerinden daha küçük, daha beyaz çakılların bulunduğunu söylüyordu. Nido'nun toprakları daha sonra tepenin arkasına doğru uzanıyor, bağlar, buğday tarlaları, mandralar, ceviz, kiraz, badem ağacı kokuları Sant'Antonio'nun ötesine ulaşıp oradan beton destekli, etrafı çiçekli balık havuzlarının bulunduğu Canelli'ye doğru açılıyordu.